Ayrım 30, Rüzgarın Yüzyılı, Eduardo Galeano, sayfa 297. 1982, Güney Georgia Adaları, Bir Yiğidin Portresi. Plaza de Mayo anaları ona, o pembe bebek suratından ötürü melek adını takmışlardı. Melek anaların arasında aylarca çalışmıştı. Her zaman güler yüzlü, her zaman yardıma hazır. Derken bir akşam askerler analar hareketinin en eylemci üyelerini bir toplantıdan çıktıkları sırada tutukladılar. Bu kadınlar da tıpkı yitik oğullarıyla kızları gibi ortadan kayboldular ve bir daha onlardan hiç haber alınamadı. Kaçırılan anneleri melek ele vermişti. Yani denizci teğmeni Alfredo Astiz, Bahriye Makine Teknik Okulu'nun 332 no'lu özel ekibinin işkence odalarında uzun ve şanlı bir sicili olan üyesi. Şimdi bir savaş gemisinde subay olan bu işkenceci casus, Malvinas Falkland Savaşı'nda İngilizlere ilk teslim olan kişidir. Tek kurşun atmadan teslim olmuştur. 1982 Malvinas Adaları. Malvinas Savaşı. Ezenle izilini bir an için bir araya getiren Vatan Savaşı, Büyük Britanya koloni ordusunun zaferiyle sonuçlanıyor. Kanlarının son damlasına kadar savaşmayı vaat eden Arjantin generalleriyle albaylarının burunları bile kanamamış. Savaş ilan edenler zahmet edip savaş alanlarında boy bile göstermemişler. Bu buzdan küplerin üstünde Arjantin bayrağı dalgalanabilsin diye, hak tanımaz ellere düşmüş haklı bir dava. Yüksek komuta heyetinin zorunlu askerlikle kız kıvrak bağlayıp mezbahaya yolladığı gencecik çocuklar kurşun yaralarından çok soğuktan ölüyorlar. Komutanların kılları bile kıpırdamıyor. Kadınların ırzına geçerken, silahsız işçileri kırarken aslan kesilenler şimdi teslim belgesini titremeyen ellerle imzalıyorlar. 1982 La Mancha yollarında Bay Dünya Gezgini. Yaşamının ilk yarım yüzyılını doğduğu yerlerin çok uzağında tamamlıyor. Kastilya'nın bir köyünde, Don Kişot'u savaşa kışkırtan yel değirmenlerinden birinin önünde, Amerikalı kuklacıların piri sayılan Javier Villafañe, en gözde oğlu Bay Dünya Gezgini'nin yaş gününü kutlamakta. Bu büyük güne gereken saygıyı gösterebilmek için Villafañe yeni tanıştığı güzel bir çingene kızıyla evlenmeye karar veriyor. Bay Dünya Gezgini de nikah töreni ve düğün şölenine o her zamanki hüzünlü vakarıyla katılıyor. Yaşamı paylaşmışlar bu ikisi. Dünya yollarında kuklacılık yaparak güler yüzlü ve hınzır Bay Dünya Gezgini ile yolların gediklisi Javier. Bay Dünya Gezgini ne zaman kurt ve güvelere yenik düşerek hastalansa Javier sonsuz bir sabırla onu iyi ediyor ve sonra rahat uyumasını sağlıyor. Heyecanlı bir çocuk kitlesinin önünde yaptıkları her yeni gösterinin başlamasından önce bu iki kafadar ilk gösterileriymiş gibi titriyorlar. 1982 Stockholm. Romancı Garcia Marquez Nobel ödülünü alıyor ve bizim yüzyıllık yalnızlığa yazgılı ülkelerimizden söz ediyor. Ummak istiyorum ki İsveç Edebiyat Akademisi'nin ilgisini kazanan şey, işte bu gözle görülen büyük gerçeğin kendisidir, yazınsal dışa vurumu değil. Kağıtta kalan değil de içerimizde yaşayan, her dakika sayısız ölümlerimizi saptayan, hüzün ve güzellik dolu, doymak bilmez bir yaratıcılığı besleyen bir gerçek. Şu karşınızdaki gurbet gezgini Kolombiyalı da işte bu büyük gerçeğin şans eseri seçilmiş ufak bir imgesidir. Ozan ve dilenci, müzikçi ve peygamber, savaşçı ve harami, her birimiz o gem vurulamaz gerçeğin birer parçası olan bizler, hiçbir zaman hayal gücümüze fazla yüklenmek zorunda kalmadık. Çünkü bizim ana sorunumuz yaşamlarımızı yaşanabilir kılmanın alışılagelmiş yollarından yoksun oluşumuzdu. İşte dostlarım, bizim yalnızlığımızın püf noktası budur. Gerçeklerimizin bizim olmayan kalıplarla yorumlanması bizi her an daha bilinmez, daha az özgür, daha çok yalnız kılmaya yarıyor. Hayır, tarihimizin içerdiği ölçümsüz şiddet ve acılar zaman kadar eski eşitsizliklerin, açıklanmamış kinlerin ürünüdür. Yurtlarımızın 3000 fersah ötesinde düzenlenen komploların değil. Oysa Avrupa'da birçok lider ve düşünür bu kanıyı taşımışlardır. Yaşları ilerleyince gençliklerinin doğurgan taşkınlıklarını unutan erişkinlerin çocuksuluğu ile dünyanın iki efendisinin insafına kalmak dışında bir yazgı arayıp bulmak olanaksızmış gibi. İşte dostlarım, bizim yalnızlığımızın çapı budur. 1983 Ermiş George, Granada adasını yeniden fethediyor. Minicik Granada, Karayipler denizinin uçsuz bucaksızlığında gözle ayırt bile edilemeyen bu yeşil benek, deniz piyadelerinin görkemli istilasına sahne oluyor. Başkan Reagan onları sosyalizmi öldürsünler diye yollamışsa da onların öldürdükleri zaten bir cesettir. 3-5 gün öncesinde iktidara susamış bir takım adalı askerler sosyalizmi sosyalizm adına öldürmüşlerdi bile. Deniz piyadelerinin ardından Kuzey Amerika Dışişleri Bakanı George Shultz da adaya çıkıyor. Basın toplantısında George konuşuyor. Bu adada harika bir konut projesi üretilebileceğini ilk bakışta anladım. 1983 La Bermuda, Marianela. Her sabah dizilip sıra oluyorlar. El Salvador yitiklerinin bu akraba dost ve sevgilileri. Haber almaya, haber paylaşmaya gelmişlerdi buraya. Kaybolan yakınlarını soracak ya da kayboluşlarına tanıklık edecek başka kapı bilmiyorlardı ki. İnsan Hakları Komisyonu'nun kapısı her zaman açıktı. Ya da insan en son bombanın duvarda açtığı delikten içeri girebilirdi kolayca. Kırlık bölgelerdeki gerilla harekatı büyümeye başlayalı beri ordu hapishaneleri kullanmak zahmetine katlanmıyor artık. Komisyon onları dünya önünde kınadı. Temmuz, terörizm suçuyla alıkonan 14 yaşından küçük 15 çocuğun cesetleri başları gövdelerinden ayrılmış durumda bulundu. Ağustos, bu yıl bu tarihe kadar öldürülen ya da ortadan kaybolan sivillerin sayısı 1305'e ulaştı. Komisyonda çalışanlardan Magdalena Enriquez, hani şu en çok güleni, ilk düşen oldu. Askerler onun derisi yüzülmüş ölüsünü kumsala bırakmışlardı. Sonra sıra yol kenarındaki çamurlar arasında kurşunlarla delik deşik durumda bulunan Ramon Valladares'e geldi. Geriye yalnızca Marianela Garcia Villas kalmıştı. Ayrık otu korumaz diyordu. Onu La Bermuda köyü dolaylarında Kuskatla'nın yanık toprakları üzerinde vurdular. Marianela fotoğraf makinesi ve teybiyle dolaşarak ordunun isyancı kampesinoların üstüne beyaz fosfor bombası attığının kanıtlarını toplamaktaydı. 1983 Santiago de Chile, Şili'nin yeniden fethedilişinden 10 yıl sonra. ''Deve ithal etmeye hakkınız vardır.'' diyor Maliye Bakanı. Sayın Bakan TV ekranından Şililere seslenerek ticaretten yararlanmaları için özendiriyor. Şili'de kim isterse evine süs olarak sahici bir Afrika timsahı alabiliyor. Ve demokrasi Chivas Regal ile Johnny Walker Black Label arasında seçim yapmaktan ibaret kalıyor. Her şey ithal malıdır. Süpürgeler, kuş kafeslerindeki küçük salıncaklar, mısır, viskiye katılacak su... Baget ekmekler uçakla Paris'ten geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden ithal edilmiş olan ekonomik düzen, Şililileri dağlarının karınlarını kazıyıp barış çıkarmaktan başka bir üretim yapmamaya zorluyor. Bir toplu iğne bile yapamıyorlar. Çünkü Güney Kore'nin toplu iğneleri daha ucuza geliyor. En ufak bir yaratıcı eylem serbest pazar yasalarına yani kader yasalarına göre suç sayılıyor. Birleşik Amerika'dan televizyon programları, otomobiller geliyor. Makineli tüfeklerle plastik çiçekler. Santiago'nun yüksek gelir düzeyli mahallelerinde adım başına Japon kompüterleriyle, Alman video kasetlerinden, Hollanda TV'leriyle İsviçre çikolatalarından, İngiliz marmeladıyla Danimarka jambonlarından, Tayvan markalı giysilerden, Fransız parfümlerinden, İspanyol ton balıklarıyla İtalyan zeytinyağından geçilmiyor. Tüketmeyen yaşamıyor. Tüketebilenler dışında herkes kullanılıp çöpe atılıyor. Oysa bu plastik kart fiestasının gerçek bedelini ödeyen onlardır. İşsizler çöpleri karıştırıyor. Her yerde açık iş yok, ısrar edilmemesi diyen yazılar var. Dış borç ve intihar olayları 6 katına ulaşıyor. 1983, Cabildo ile Petorca arasında bir uçurum. Televizyon. Escarate'lerin hiçbir şeyleri yoktu. Armando o kutuyu katırına koyup getirinceye değin. Armando Escarate tam bir yıldan beri evden uzaktaydı. Balıkçı teknelerinde aşçılık yapmış, La Ligua kasabasında da bulabildiği işte çalışıp sofra artıkları yiyerek kutuyu alacak parayı bir araya getirmek için gecesini gündüzüne katmıştı. Armando katırından inip kutuyu açtığında ev halkı korkudan dilini yuttu. Şili'nin bu dağlık yörelerinde kimse bunun gibi bir şey görmemişti. Ta uzaklardaki köylüler haç yolculuğu yaparcasına kamyon aküsüyle çalışan renkli Sony'yi görmeye geliyorlardı. Escarate'lerin hiçbir şeyleri yoktu, hala da yok. Onlar hala kulübelerinde sıkış tepiş yatıyor, çiftlik sahibi için yaptıkları peynirle, eğirdikleri yün ve otlattıkları keçilerle zar zor geçiniyorlar. Ama saz damlı derme çatma kulübelerinin orta yerinde televizyon bir totem direği gibi yükseliyor. Ekranda Coca-Cola izleyenlere yaşamın ışıltısını sunuyor. Sprite gençliğin köpüğünü, Marlboro sigaraları erkeklik gücü vaat ediyor. Cadbury çikolataları insan sıcaklığı, Visa kredi kartları varsıllık, Dior kokularıyla Carden gömlekleri fark edilirlik, Cinzano vermutu toplumsal seçkinlik, Martini ateşli aşklar. Nestle toz sütleri bu izleyicilere sonsuz enerji umdururken Renault otomobilleri de yepyeni bir yaşam tarzı sergiliyor. 1983 Buenos Aires Dedektif Nineler. Arjantin'de askeri dikta rejimi çözülürken Plaza de Mayo nineleri yitik torunlarını aramaya çıkıyorlar. Ana babalarıyla birlikte hapsedilmiş ya da hapiste doğmuş olan bu çocuklar savaş ganimeti olarak dağıtılmışlar. Birçoğu şimdi gerçek ana babalarının katillerini ana baba biliyor. Nineler soruşturmalarını ele geçirebildikleri kanıtlara dayandırıyorlar. Fotoğraflar, rastgele veriler, bir doğum lekesi, bir şeyler görmüş olan birileri. Böylece iz sürüp doğal zekaları ve şemsiye darbeleriyle kendilerine yol açarak bu yaşlı kadınlar birkaç çocuğu bulup kurtarmayı başarmışlar. 1,5 yaşındayken ortadan kaybolan Tamara Ardze askerlerin eline düşmedi. Kentin eteklerinde yoksul bir mahallede onu atıldığı yerde bulup almış olan iyi yürekli insanların yanında yaşıyor. Annesinin isteği üzerine nineler onu aramayı üstlendiler. Ellerinde çok az ipucu vardı. Gene de uzun, karmaşık bir taramanın sonunda onun yerini sapladılar. Tamara her sabah at arabasıyla çıkıp gaz yağı satıyor ama hayatından şikayeti yok. Başlangıçta asıl annesinin sözünü ettirmek bile istemiyor. Nineler ona yavaş yavaş Rosa adında Bolivyalı bir işçi kadının kızı olduğunu, annesinin onu asla terk etmediğini, ancak bir akşam Buenos Aires'te fabrika kapısından çıkarken tutuklandığını anlatıyorlar. 1983 Lima, Tamara iki kez uçuyor. Rosa işkenceden geçmişti. Ne zaman ara verileceğini belirleyen bir doktorun gözetimi altında. Rosa'nın ırzına geçilmiş, üzerine boş kovanlarla ateş edilmişti. Onu mahkemeye çıkarmadan, herhangi bir açıklama yapmadan 8 yıl hapis yatırmışlar, ancak geçen yıl Arjantin'den sınır dışı etmişlerdi. Şimdi Rosa, Lima havaalanında Ant dağlarının üzerinden ona doğru uçmakta olan kızını bekliyor. Tamara'ya bu uçak yolculuğunda onu bulmuş olan ninelerden ikisi eşlik ediyor. Tamara uçakta verilen yemekleri son lokmasına kadar yiyor. Tek bir ekmek kırıntısı, tek bir şeker zerresi bırakmamacasına. Lima'da Rosa ile Tamara birbirlerini keşfediyorlar. Yan yana aynaya bakıyorlar. Kusursuz bir benzerlik. Aynı gözler, aynı ağız, aynı yerlerde aynı doğum lekeleri. Geceliğin Rosa kızını yıkıyor. Sonradan yatağına yatırırken teninde tatlım tırak sütümsü bir koku olduğu için bir daha yıkıyor, sonra bir daha. Ama ne kadar bol sabun kullanırsa kullansın kokuyu bir türlü gideremiyor. Tuhaf bir koku bu. Sonra birden Rosa anımsıyor. Bu annelerinin sütünü emip doyan bebeciklerin kokusudur. Tamara 10 yaşında ama bu gece yeni doğmuş bebekler gibi kokuyor. 1983 Buenos Aires. Çöller deniz, topraklar hava olsa ne olurdu? Plaza de Mayo'nun analarıyla nineleri ürkünçtürler. Öyle ya, Pembe Saray'ın önünde halkalar çevirerek dönenmekten sıkılıp da hükümet kararnameleri imzalamaya başlasalar ne olurdu? Ya katedral basamaklarındaki dilenciler başpiskoposun cübbesiyle şapkasını giyip kürsüden vaaz okumaya başlasalar? Namuslu sirk soytarıları kışlalarda emir yağdırmaya, üniversitelerde ders okutmaya başlasalar ne olurdu? Ne olurdu ha? Ne olurdu? 1983 Dilekçeler Yaylası, Meksika Hayal Tiyatrosu. Zapotek Kızılderilileri her yıl yaptıkları gibi gene Dilekçeler Yaylası'na geliyorlar. Bir yanda deniz var, öte yanda dağ doruklarıyla uçurumlar. Bu yerde hayaller başıboş salınıveriyor. Diz çökmüş bir adam ayağa kalkıyor, koluna görünmez bir gelin takarak ormanın içine dalıyor. Bir başkası aheste bir deniz anası gibi baylanarak görünmez bir hava gemisi kullanıyor. Biri rüzgarın üstüne resimler çizerken öbürü bir dala binmiş azametle ağır ağır ilerliyor. Çakıl taşları darı tanelerine dönüşüyor burada. Palamut yüksükleri tavuk yumurtalarına, ihtiyarlar çocuk olup çıkıyor. Çocuklarsa birer dev. Bir ağaç yaprağı bakana yakışıklı surat bağışlayan bir aynaya dönüşüyor. Herhangi biri yaşamın bu kostüm provasını ciddiye almamaya kalkışırsa büyü bozuluyor. 1983 Tuma Irmağı gerçekleşme. Nikaragua'da kurşunlar vakarla küçümseme arasında gidip geliyor ve savaş sayısız can alıyor. İşte bu işgalcilerle savaşan taburlardan biri. Gönüllüler Managua'nın en yoksul mahallelerinden kalkıp bu uzak Tuma Irmağı'nın ovalarına gelmişler. Sakin bir dakika bulur bulmaz Profesör Beto okuma yazma mikrobunu çevresine bulaştırmaya başlıyor. Mikrobun bulaşması milislerden biri gelip ondan mektup yazmasını isteyince gerçekleşiyor. Beto mektubu yazıyor, sonra da "Bu senin için yazdığım son mektuptur. Şimdi sana daha iyi bir önerim var." diyor. Sebastian Fuertes, El Maldito Barrios'undan gelme demirden asker. Çok savaş ve çok kadın görmüş bu orta yaşlı erkek de Beto'ya başvurup ABC'leşmeye mahkum edilenlerden biri. Kaç gündür dövüşmekten fırsat buldukça kalemler kırıp kağıtlar yırtarak bol bol takılmalara hedef olmakta. Ve 1 Mayıs gelip çattığında savaş arkadaşları konuşmayı onun yapmasını istiyorlar. Toplantı at tersi ve kene dolu küçük bir otlukta yapılıyor. Sebastian bir kasanın üstüne çıkıp cebinden katlanmış bir kağıt çıkarıyor ve elinden doğmuş olan ilk sözcükleri okuyor. Kolunu gererek uzaktan okuyor. Çünkü gözleri biraz bozuk. Gözlüğü de yok. 8221 no'lu tabur kardeşlerim. 1983 Managua, kafa tutmak. Yanardağ ağızlarıyla silah namlularından tutam tutam duman yükseliyor. Campesino merkebine binip savaşa gidiyor, papağanı omuzunda. Tanrı bu munis konuşmalar diyarını düşlediğinde primitif bir ressammış herhalde. Kontraları besleyip yetiştiren Birleşik Devletler tarafından ölmeye ve öldürülmeye yazgılanmış bir diyar. Honduras'tan Somoza'nın adamları saldırıyor ona. Costa Rica'dan Eden Pastora onu satıyor. İşte Roma'nın papası yaklaşıyor. Papa Nikaragua'yı Tanrı'dan daha çok seven papazları paylıyor, öldürülmüş vatanseverlerin ruhları için dua etmesini isteyenleri de sertçe susturuyor. Plazada toplanmış olan Katolik kitlelerle kavga ettikten sonra bu şeytanlı ülkeden hışımla ayrılıyor. 1983 Merida, Tanrı'yı ayakları üstünde durdurtan insanlar der. Ve Tanrı'nın dünya yüzünde ayakta kalabilmek için kendi yardımlarına gereksinmesi olduğunu insanlar bilirler. Her yıl çocuk İsa Merida'da ve de Venezuela'nın başka yerlerinde dünyaya geliyor. Korodakiler keman, mandolin ve gitar eşliğinde ilahiler okurken vaftiz babaları samanlıkta yatmakta olan bebeği büyük bir örtünün içinde kaldırıyorlar. Ciddi, nazik bir iş ve gezmeye çıkartıyorlar. Vaftiz babaları bebeği köy sokaklarında dolaştırıyorlar. 3 kralla çobanlar da peşlerinden geliyor ve köy halkı çocuğa öpücük yollayıp çiçek atıyor. Böylesine sıcacık bir dünyaya hoş geldin töreninin ardından İsa, Meryem ve Yusuf'un beklemekte oldukları samanlığa geri götürülüyor. Burada bütün köy adına vaftiz babaları İsa'yı ilk olarak ayaklarının üstüne bastırıyorlar ve anasıyla babasının arasında dimdik durmasına özen gösteriyorlar. En sonunda tesbih duası okunuyor ve herkese 12 yumurtanın sarısıyla yapılmış eski tarz pastadan birer dilim ve birer kadeh tatlı mistela şarabı sunuluyor. 1983 Managua Haberler. Managua'nın bir barrio'sunda bir kadın tavuk doğurmuş. Nikaragua'nın gündelik La Prensa gazetesine bakacak olursanız, kilise hiyerarşisinden yakın kaynaklar bunun Tanrı'nın gazabının bir ifadesi olabileceğini yatsımıyorlar. Halkın Papa karşısındaki tutumu yüce sabrı taşırmış olabilir diyor bu kaynaklar. Nikaragua'da 1981'de de tıpkı böyle geniş yankılar uyandıran iki mucize olmuştu. Kuapalı Meryem Ana, Chontales kırlarında insanlara görünerek gözleri kamaştırmıştı. Yalın ayak, başı yıldızlarla taşlanmış, bedeni bakınları kör eden bir aylayla sarılı olarak Bernardo adında bir papaz yamağına demeç vermişti. Bu demecinde Tanrı'nın anası komünizmden esinlenen Tanrı tanımaz sandinistalara karşı Başkan Reagan'ın yürüttüğü politikaları desteklediğini açıklamıştı. Kısa bir süre sonra da Concepcion Meryem Anası Managua'daki bir evde bol terler ve gözyaşları dökmüştü. Başpiskopos Monsenyör Obando sunağının önüne geçmiş ve inananları bağışlanmak için bakirelerin en temizine dua etmeye teşvik etmişti. Concepcion bakiresinin sıvı sızdırması sonunda durdu. Ama ancak polis ev sahiplerinin bu alçınan putu Managua'nın müthiş sıcağında hacıların karşısına çıkınca terlesin diye önce suya batırıp sonra gece boyu buzdolabında sakladıklarını ortaya çıkardığı zaman. 1984 Vatikan Kutsal Engizisyon Dairesi. Şimdi inanç doktrini cemaati gibi daha suya sabuna dokunmaz bir at taşıyor. Artık Tanrı tanımazları diri diri yakmıyor, yakmak istese bile. Bugünlerde başına en çok ağrıtan sorunlar Latin Amerikan kökenlidir. Engizisyoncular Kutsal Baba adına Latin Amerikalı din bilginleri Leonardo Boff ile Gustavo Gutierrez'i Roma'ya çağırıyorlar ve burada Vatikan onları Korkular Kilisesi'ne yeterince saygılı olmadıkları için sertçe azarlıyor. Korkular Kilisesi bu ölüm ve acı meraklısı, zengin çok uluslu işletme, şimdilerde Amerika kıtasında dolaşarak balıkçıları kışkırtan ve imparatorluklara kafa tutan türden marangoz oğullarını çarmıha germek için can atıyor. 30. Ayrımın sonu. Sayfa 307.